İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. A9 TV'de, Kaçkar TV'de, HarunYahya.tv ve Pop Radyo Ankara'da yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Doktor Cihat Hocam, Necati Hocam ve konuğumuz Cemile Hanım'la birlikte güzel bir program yapacağız inşallah.
İnşallah.
Evet Doktor Hocam, nasıl başlayalım?
Evet, şimdi hep anlatıyoruz zaten. Hücrenin içinde süregelen bir yaratılış var. Bir yaratış var. Allah'ın nasıl yarattığını görmemiz açısından Allah'ın sonsuz gücü ve bilgisayarı nasıl yarattığının delilleri var. Devamlı süre gelen. Onların yalnızca bir tane detayından bahsetmek istiyorum bu gece. O da bir protein. P53 denen bir proteinden bahsedeceğim. Bakın, yani hücrede binlerce, milyonlarca, vücudumuzda yüz milyarlarca protein var hali hazırda çalışan. Onlardan yalnızca bir tanesi, bakın ne işe yarıyor. DNA'nın devamlı surette bir yenilenmesi söz konusu bölünme sırasında. Bunun sağlığı çok önemli. Yani bilginin doğru olduğunun tetkiki çok önemli. Kontrolü çok önemli. P53 denen bu protein, molekül zinciri bu bilinçsiz, şuursuz, atomlardan bir araya gelmiş. Bir proteinden başka bir şey değil bu. Bir amino asit zincirinden başka bir şey değil. Ama bakın çok akılcı bir hareket yapıyor. O da şu. DNA sağlıklı mı değil mi bunu anlıyor. Nereden anlayabilirsin sen? Bir protein, yani bir molekül, bir atom yığını DNA'daki, hani diyoruz ya bin ciltlik bir ansiklopedi DNA, insan hücresindeki, bir aynı şekilde hayvanlarda da, bakterilerde de aynı şekilde bu protein mevcut. Bakın farklı yerlerde olmasına rağmen aynı proteinden söz ediyoruz ama. İşte bir atın hücrelerinde de yine P53 proteini var. İnsanda da P53 proteini var. Köpekte de, tavşanda da ya da bir bakteride de. DNA'nın sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyor. Şimdi size onun videosunu göstereyim. Nasıl bir şey olduğunu görelim diye hep beraber. Bakın ekranda şimdi göreceksiniz. Evet. Bu bir molekül yönü. DNA'nın belli bağlanacağı özel bir yeri var. Oraya bağlanıyor. Şimdi o yeşille işaretlemiş bölgeye bu yeşil proteinimiz geldi, bağlandı. Bakın ondan sonra hücrenin DNA'da artık hangi proteinler sentezlenecekse bu yeşil proteinin izni sonrasında başlıyor bütün kodların çözülmesi. Kodların okunmaya başlaması. Eğer bu izin vermezse o zaman RNA polimeraz denen o devasa mavi protein gelip bağlanmayacak DNA'ya ve böylece DNA'nın kopyası çıkarılmayacak. Bu kadar hassas bir, akılcı bir görevi yapıyor. P53 adlı bu protein, yeşil proteinimiz. Bakın devam edelim. Daha sonra RNA polimeraz şimdi bağlandı P53'ün izni sonrasında. Ve RNA denen DNA'nın kopyası bu şekilde çıkarılmaya başlanıyor. Şimdi buradaki akıl ürünü olan hareket çok açık. Yani burada bir tesadüf var mı? Kontrol var. Akılcı bir hareket var. DNA'nın sağlam olup olmadığını tetkik eden bir ne var? DNA'nın üzerinde bir akıl var. Bütün ciltler dolusu, bakın 3.2 milyar harften oluşan bir ansiklopediden bahsediyoruz. Bin ciltlik bir ansiklopediden. Sayfa sayfa, harf harf, doğru mu değil mi? Ondan sonra P53 izin veriyor DNA'nın kopyalanmasına. Neden? Yanlış bilgi kodlanıp da sitoplazmaya, yani hücrenin içine gönderilmesin. Böylece yanlış üretim olmasın. Yanlış proteinler üretilmesin. Yanlış amino asit dizimleri üretilerek hücre için faydalı olması beklenen aksine zararlı şeyler üretilmesin. Hücrenin fonksiyonları bozulmasın diye. Ne kadar akılcı değil mi?
Evet, maşallah.
Bunu ben kontrol ediyor muyum? Hayır. Annem babam yine kontrol etmiyordu. Veya çağlar boyunca, nesiller boyunca insanlar hiçbir şekilde kontrol etmedi. Bundan sonra da yine kontrol edemeyecekler. Biz bunu ne yapıyoruz? Keşfediyoruz. Böyle bir bilincin, şuurun vücudumuzda 100 trilyon hücremizin hepsinde tek tek bu şuur var. Ve dakikada 2000 protein üretiliyor diyoruz hücrelerimizde. 2000 defa bu zaten şuur hareket halinde. Şuur işler halde. Devam surette kontrol ediyor. Şimdi bakın onunla ilgili Salk Enstitüsü var Amerika Birleşik Devletleri'nde. P53 proteinin başka bir detayına şimdi değineceğiz. Bakın ne kadar şuurlu. Yani oradaki aklın DNA'ya ne kadar hakim olduğunu görmek açısından bu detayları vermek istiyorum size özellikle. Diyorlar ki burada eğer DNA hasar görmüşse P53 proteini RNA polimerazı hayır dur demiyor. Ya da tamam geç demiyor. İkisinin arası hareketler de yapabiliyor. Yani bunu şeye benzetiyorlar. Bir reostata benzetiyorlar. Yani hani dimmer'lar vardır ya, ışığı belli şeyde kısarsınız ya da açarsınız tamamen. Tamamen açma kapama şeklinde değil bakın. Kısma hareketi. Bu kısma hareketini gerektiği zaman gerektiği şekilde yapabilen bir protein olduğu keşfedildi. O da şöyle. Şöyle söyleniyor. Eğer diyorlar, tespit şu. DNA'daki hasarın boyutuna göre hala protein üretimi devam edebilir mi? Yoksa çok ciddi boyutta bir hasar mı var? Ona göre hücre ölümü mü başlasın? Buna karar veriyor P53 adlı protein. Apoptozis denen kontrollü hücre ölümü dediğimiz bir süreç var. Bunu başlatan protein P53. Buna karar veren ve hücrenin ölümüne karar veren bir protein. Buradaki şey başlatıcı sebep ne? DNA tamamen bir hasar görmüş. Yani çok ciddi boyutta bir hasar mı var burada? Yoksa telafi edilebilecek, yani göz ardı edilebilecek hasarlar mı var? Bunu da şey yapabiliyor. Fark edip buna göre de hareket edebiliyor. P53 denen bu protein. Az önce gördük yapısını. Yeşil diye renklendirilmiş. Bir protein, bir molekül yönü. Ama buradaki akıl gerçekten hayret verici. Burada bir mucize gerçekleşiyor. O proteinin gözü var mı? Hayır. Biyokimya eğitimi almış mı? Yok. DNA'nın ne olduğunu genetik bilimi mi almış? Buna ait bir eğitim mi var? Hayır, yok. Ne var burada? Bakın Allah'ın yaratışı var. İnşallah. Her yere hakim olan Yüce Rabbimiz burada molekülleri, atomları nasıl yaratıyor? Nasıl onları hareket ettiriyor? Burada bunu görüyoruz. Burada başka bir detay da, eğer P53'ün üretildiği de, yine P53 arasına bakarsanız yine DNA'da bunun nerede üretileceğine dair bilgi yazılı. O 1000 ciltlik ansiklopedinin içinde yine P53 protein nasıl üretilir? Onun bilgisi de yine DNA'nın içinde. Eğer P53'ün üretiminde bir hata varsa, o zaman da kanser önüne geçilmez bir hastalık olmuş oldu. Allah özellikle tabii ki hastalığı da yine şuurlu ve bilinçli bir şekilde yaratıldığı anlaşılmış oluyor buradan. Her şeyi yaratan Allah, P53'ü de yaratan ve onu da o şekilde yaratan Allah. Eğer P53'ü de hatalı yaratıyorsa, o zaman kanser de tabii ki Allah'ın dilemesiyledir. Hiçbir şekilde tesadüf yoktur. Yani hiçbir yerde tesadüf yok. Cümlenin bakın hiçbir detayında, hiçbir harekete, hiçbir basamakta hata yok, şey yok, tesadüf yok. Hep bir şuur var, bir bilinç var burada. Maşallah.
Maşallah. Evet. DNA dediğimiz, yani hücrenin içinde kromozomlar ve onun içinde bilgi var. Yani sizin saçınızın rengi ne olacak, boyunuz ne olacak, fizik yapınızdaki bütün özellikler, organlarınızdaki işleyecek olan faaliyetler, her türlü ince detaya kadar bilgi kodlanmış. Yani bilgisayarın içinde nasıl sisteme yönelik bilgileri var, sistem bilgileri, o programlar nasıl çalışacak, evet, ne olacak, bunlar ayarlanmış bilgisayar mühendisleri tarafından. DNA'nın içinde bilgi var. Size ait bilgiler var. Yani bu mekanik bir şey de değil. Bir bilgi. Bilgi dediğiniz şey akıl ürünüdür. Ve 3 milyar 200 milyon harften oluşuyor bir DNA zinciri. Hı hı. 3 milyar 200 bin harften oluşan bir alfabe, 4 harflik bir alfabe ve 3 milyar 200 milyon harften oluşuyor ve hepsi bir bilgi, özel olarak karşı karşıya getiriliyorlar. Hepsinin bir anlamı var. Tek bir tanesindeki bir hatada insanın bir organı olmuyor mesela. Evet. Bir hata olursa. Hiçbir hata kabul etmeyen çok mükemmel bir bilgi bankası. Bilgi bir aklın ürünüdür. O akıl Cenab-ı Allah'ın sonsuz aklı. Onun tecellisi. Orada hiç bakın, şimdi DNA'nın kopyalanmasında enzimlerin faaliyetlerini göstereceğim. Ne kadar akılcı faaliyetler yaptığını göreceğiz. DNA'nın şeklini görüyoruz. Bakın DNA bilgi bankası, DNA sarmalını görüyoruz. DNA kopyalanmadan önce DNA şeritlerini ikiye ayırmak için özel bir enzim gelir. Şimdi o 3 milyar 200 milyon harfi birbirinden ayıracak, kopyalama yapacak. Turuncu renkle görülen bu enzim DNA'nın helix şeklinde sarılmış kollarını bir fermuar gibi açar. Bunu bir kere karanlıkta yapıyor bu faaliyetleri. Evet. Ve o bilgileri tanıması, bilmesi gerekir kopyasını çıkartması için. Ve ayrıştırıcı özel bir sisteme de sahip olması gerekir. Evet. Yani o fermuar yapıyı nasıl açacak? Yani hangi bilgiyle karanlıkta? Değil mi? Devam ediyorum. Yeşil renkle gösterilen enzim DNA'nın kollarını birbirinden ayrılırken yeniden dolanmalarını engellemek için her iki kolu sabit tutar. Bakın yani çok şuurlu bir davranış var orada. Yani değil mi? Ne yapması gerektiğini bir görev dağılımı yapılmış orada. Biri fermuar gibi açıyor, diğeri de tekrar o dolanmasını engellemek için gelip sabit tutuyor. Özel bir planlama, görev dağılımı. Evet, bakalım devam edelim. Enzimler daha ne becerikli şeyler yapıyorlar. Bu esnada bir başka enzim her iki DNA şeridinin karşısına uygun bilgileri ekler. O sarı renkte görülüyor onlar. Bilgi ekliyor bakın. Uygun bilgi ekliyor. Bu da onun görevi. Böylece iki adet DNA sarmalı oluşmaya başlar. Yani çok muazzam bir sistem. DNA kopyalanmasının ardından hata tespiti başlıyor. Bakın özel görevli bir enzim DNA zincirindeki tüm basamakları tek tek kontrol eder ve bir hata varsa tespit eder. Bu muazzam bir şey. Bir kere bütün DNA'nın o bilgisine sahip olması gerekiyor o enzimin. Yani hatayı tespit için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilgisine sahip olması lazım. Yani 3 milyar 200 milyon harfin hepsinin anlamını bilip hangisinde hata var? Yani şimdi siz 3 milyar 200 milyon sayfa kağıt alsanız karanlık bir odada hepsi doğru, içinde bir tane yanlış var. Karanlık odada onu seçin dense size seçebilir misiniz bunu? Yani ama o enzim seçiyor yani. Aklı yok, şuuru yok. Nasıl yapıyor bunu? Kim yaptırıyor ona? İşte onu yaptıran Cenab-ı Allah'ın sonsuz gücü, onun tecellisini görüyoruz. Bulduğu bir hata olduğunda onu yerinden çıkarır. Bakın hatayı tespit ediyor ve onu yerinden çıkarıyor o enzim. Bu sırada başka enzim boş kalan yere doğru parçayı getirir ve yerine yerleştirir. Yani bu muazzam bir akıl göstergesi. Devreye giren üçüncü bir enzim DNA zincirindeki kopukluğu görüp gelir ve uygun malzemeyi kullanarak tamir eder. Şimdi işte burada yani aklın Cenab-ı Allah'a tesbih ettiği, yücelttiği noktadayız. Muazzam şuurlu bir faaliyet var enzimlerde. Yani bizim yapamayacağımız, hangi ordinarius profesörü de koysanız yapamayacağı muazzam bir akıl göstergesi var orada. İşte bu Cenab-ı Allah'ın bize sonsuz gücünün kudretini gösteriyor inşallah.
Zaten bilim adamları şu an araştırıyorlar. İnsan vücudunda neler olduğunu görmeye çalışıyorlar. Yenilerini buldukça, işte böyle bir şey de varmış. DNA'nın böyle bir özelliği de varmış. DNA'yı kopyalayabilecek farklı bir enzim de varmış. Öğrendikçe aktarıyorlar bize. İnsanlara aktarıyorlar. Fakat işin ilginç tarafı ilk insan yaratıldığında, Hazreti Adem de yaratıldığında onun vücudunda aynı sistemler çalışıyordu. Fakat insanların bunu bulması, keşfetmesi ne kadar zaman alıyor ve daha keşfedilemeyen ne kadar fazla özellik daha vardır.
Evet.
Değil mi? Maşallah. Allah'ın yaratmasındaki kudretini, değil mi? Mükemmel sistemini, mükemmel mühendisliği her detayda görebiliyoruz.
Evet.
Tek bir hücrenin içindeki tek bir enzimin bile biz anlatırken burada hani sanki o şunu yapması gerektiğini biliyor, işte enzim onu yapması gerektiğini biliyor, işte ATP'ler enerji taşıması gerektiğini biliyor vesaire. Bunları hepsini anlatıyoruz. Anlatırken sanki çok aydınlık bir dünyada onlar hareket ediyormuş. Sanki akılları, gözleri, şuurları varmış gibi yani anlatıyoruz. Fakat bahsettiğimiz moleküller, yapılar atom yığınlarından oluşan, aklı şuuru olmayan, eğitimi olmayan, Allah'ın dilemesiyle her an hareket eden varlıklar.
Evet.
Kendi kendilerine oluşabilme ihtimali ise sıfır. Yani şuradaki anlattığımız mucizelerin olması, meydana gelmesi, her an olması, her insanda, her canlıda vuku bulması tamamen Allah'ın yaratması. Başka hiçbir şeyle açıklanamaz.
Evet.
İnşallah.
Şimdi aslına bakarsanız Allah sebepler olmadan da yaratabilir. Yani özellikle bazı sebepler koyuyor Allah. Mesela DNA'yı bir sebep olarak koymuş bize. O bilgiye göre Allah yaratıyor. Ve proteinler, aslında proteinler tek başlarına bulunabilirdi hücrenin içinde. O DNA'daki bilginin okunmasına gerek kalmadan direkt oradaki tarifleri gerek kalmadan direkt yine hareket edebilirlerdi. Biz de onu gözlerdik. Bir yarı ömürleri de olmazdı, eskimezlerdi. Aynı şekilde yeniden yapımların üretimlerine gerek kalmaz. Hayır, öyle olmuyor. Bir de bakıyorsunuz bir bilgi bankası var. Şimdi siz arkeolojik kazılar yapılıyor. Toprağın altından bir tablet bulunuyor diyelim. Üzerinde de anlamadığınız harflerle belli yazılar, belli işaretler, yazı da demeyelim ona, belli işaretler var. Taşa oyulmuş. Ne deniyor? Hemen toplanıyor insanlar başına. O işte şeyi, tableti bulanlar. Diyorlar ki burada bir şey anlatılıyor diyorlar. Değil mi? Orada rastgele işte rüzgarın, ondan sonra suyun, çamurun, şimşeğin rastgele oluşturduğu işaretlerdir diyor mu kimse? Demiyor. Burada bir şey anlatılıyor diyorlar. Biz bunu çözmeye çalışalım diyorlar. Değil mi? Ve üzerinde oturup o alfabeyi çözmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki yok işte 24 harften oluşan bir alfabe kullanılmış burada. İşte acaba ne anlama geliyor? Oradaki bilginin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Kimse demiyor buna tesadüfen olmuştur bu. Demiyor değil mi? E siz hücrenin içindeki o 4 harften oluşan DNA'nın tesadüfen olduğunu o zaman nasıl öne sürebilirsiniz? Süremezsiniz. Çünkü burada 1000 ciltlik bir bilgi var. Ve her detayı hücre için elzem bilgiler. Nasıl yaşayacağınız, bir insülinin nasıl üreteceğinin bilgisi, bir veya işte bir antibiyotiğin, antikorun nasıl üretileceğinin bilgisi var orada, mikroplara karşı savaşta. Bir işte kaşınızın, gözünüzün nasıl olacağının bilgisi anlatılıyor, tarif ediliyor orada. Ve yapılmışı da var yanında, üretilmiş haliyle insan vücudunda görüyorsunuz zaten. Yani orada kalkıp da buna tesadüf demek mümkün değil. Aklı başında bir insana söyleyemeyeceği bir şey. O yüzden evrimciler de, ateistler, darwinistler de artık bunu söylemiyorlar zaten. Biliyorsunuz Dawkins'in itirafı var. Diyor ki DNA diyor, daha doğrusu RNA, DNA'nın kopyası olan RNA, uzaylılar tarafından yeryüzüne gönderilmiştir demeye başladı son olarak. Artık tesadüf kelimesini, zaten tesadüf kelimesini kullanmaktan çekiniyorlardı. Çünkü ne kadar komik duruma düşeceklerini onlar da farkında. İnsanların gözünde şük düşmesinler diye. Onu söylemezlerdi. Rastlantı derlerdi. İşte doğal seleksiyon, mutasyon. Yani mutasyon zaten bir bilginin olması gerekiyor. Sen önce o bilginin varlığını bana açıkla. O bilginin nasıl meydana geldiğini açıkla. Daha sonra onun nasıl bozulabileceğini bana açıklarsın. Nasıl bozulduğunu, mutasyonlar bozulma demek. Bilginin bozulması, nasıl bozulduğunu zaten biz de biliyoruz. Görüyoruz zaten. Önemli olan o bilgi bankasının DNA'nın ilk olarak nasıl olduğunu, meydana geldiğini bana açıkla. Bunu açıklayamıyorlardı. Ve artık Dawkins bu noktada işte uzaylılar getirdi demeye başladı. Bu da tabii ki Sayın Adnan Oktar'ın özellikle eserlerinde yurt dışında pek çok dile çevrilen, neredeyse 57 farklı dile çevrilen eserleriyle yeryüzündeki bütün insanda bu gerçeklerin anlaşılması, gerçeklerin yayılması neticesinde oldu, gerçekleşti. Artık insanları kandıramıyorlar. Çünkü bilgi çağındayız, insanlar bilgiye hemen ulaşıyor. Sayın Adnan Oktar'ın eserleri internet sitesinde tamamen ücretsiz ve insanlar hiçbir engelle karşılaşmadan bilgisayarlarına indirip o bilgileri ulaşabiliyorlar kendi dillerinde. Ve o bilgileri kullanabiliyorlar. Evet. Fransa'da yaralış atlası engellenmeye çalışıldı. Üniversitelere girmesi. Ama hayır. Öğrenciler rahatlıkla onu internetten indirip okuyabilirler. Bilgilendiler. Tabii. Veya başka bir ülke olsun. Sonuçta siz ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, bilginin, gerçek doğru bilginin yayılması asla engellenemez.
Şimdi tabii Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın kitaplarından bahsetmişken önce yaklaşık 300 kitabı olduğunu belirtelim. İzleyicilerimiz, her zaman izleyen izleyicilerimiz bilirler gerçi takip ettikleri için yıllardan beri. Çünkü sürekli artıyor. Yani hem eser sayısı artıyor hem tercüme edilen ve o ülkelerde yayınlanan dil sayısı artıyor. Şu an yaklaşık 70 dile ulaştı.
Evet. Maşallah.
Her geçen gün artıyor. İnternet sitesi sayıları her geçen gün artıyor. Yaklaşık 500 adet internet sitesi var. Sayın Oktar'ın, hocamızın eserlerinden istifade edilerek hazırlanmış 500 internet sitesi ve bunların da birçoğu farklı yabancı dillerde var. Eserleri 300 yaklaşık. Evet. Ve dünyanın her yerinde okunuyor maşallah. Geçen yıl sadece bilgisayarlar, ücretsiz bir hizmet bu, kültür hizmeti, iman hizmeti olduğu için en ufak bir ücret söz konusu değil. Bilgisayarlarına ücretsiz olarak indirebiliyorlar her dilde isteyen okuyucular ve 125 milyon adet geçen sene yanlış hatırlamıyorsam bilgisayarlara indirilmişti.
Maşallah.
16 milyon adet kitap satılmıştı geçen yıl maşallah. DNA'dan bahsediyorduk. Onunla ilgili son bir bilgiyi de vermek istiyorum. Hocamızın eserlerinden biri de Kur'an Mucizeleri. 1, 2, 3 ciltlik Kur'an Mucizeleri eseri. Ve o eserinde DNA Kur'an'da geçen bir mucize. Bakın DNA Kur'an'da geçiyor. DNA harfleri özellikle genetik tarihinin başlangıcı olarak Mendel'dir biliyorsunuz. Şöyle okuyalım. Deoksiribonükleit asit, DNA dediğimiz bu terim canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesi. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanıyor. Bilim tarihi için bir dönüm noktası bildiğiniz gibi. Kur'an'da bu tarihe 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret ediliyor. Bakın tam bulunan yıl 1865'i 18. surenin 65. ayetinde DNA harfleri yani dal, nun, elif Arapçada Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiğini görüyoruz. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer alıyorlar. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı ardı ve çok sayıda geçmiyor. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18'e 65, genetik bilimin başlangıç tarihi ise 1865. Maşallah ayette 3 defa da tekrar var, DNA yan yana geliyor. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da Ra, Nun, Elif 7 defa tekrarlanıyor. RNA molekülde DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir molekül, biraz önce bahsettiğimiz. Tabii çok büyük bir mucize Kur'an'da. Kur'an'da gerçekten bilimin daha yeni yüzyılımızda, 20. yüzyılda keşfettiği çok fazla bilimsel mucizesi olduğu anlaşıldı. Örneğin evrenin genişlemesi. Kur'an'da göğü biz yarattık, muhakkak ki onu genişleticiyiz diyor. Şimdi daha 20. yüzyılda Hubble teleskobu bulundu da yıldızların ışık tayfları incelendi. İşte kızıla kaydığı görüldü. Bütün yıldızlar kızıla kayıyor. Bu demektir ki bütün yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Yani evren genişliyor. Bu net olarak bilimsel bir tespit. Evet. 1400 sene önce hangi insan bilebilir evrenin genişlediğini? Mümkün mü böyle bir şey? Demek ki Kur'an Allah'ın sözü. Bunun gibi çok fazla bilimsel mucizesi var Kur'an'ın. Mesela yağmurun bir ölçüyle yağdı. Yağmuru bir ölçüyle indirdik diyor ayette Cenab-ı Allah. Hiçbir insan bilemez, daha yeni 20. yüzyıl teknolojisiyle 518 milyon ton her yıl aynı yağmur yağıyor dünyaya. Sabit. Yani farklı yörelere farklı miktarda yağıyor ama dünyaya yağan yağmur miktarı sabit.
Evet.
Kim bilebilir bunu? İşte bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın varlığına ve sonsuz kudretine bir delil ve kitabı olan son hak kitap Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun açık delilleri. Maşallah.
Maşallah. Şimdi evrimcilerin, ateistlerin Darwinizmi öne çıkarmalarının bir sebebi şu. Tek sebebi açıkçası. Allah'ın varlığının alınmasını engellemek. Tek bir yaratıcının varlığını inkar etmek ve insanların dinden uzak bir hayat yaşamalarını sağlamak. Bir hayvan sürüsünün mensuplarıymışçasına bu şekilde, başıboş bir şekilde hiçbir kimseye sorumluluk hissetmeden yeryüzünde dolaşmalarını teşvik ediyorlar bu şekilde. Darwinizmin yayılmasına çalışarak. Yani böyleydi daha doğrusu. Artık böyle değil. Çünkü gerçekler herkes tarafından biliniyor. Ama bakın, meydanı boş buldukları zamanlara geri dönelim. 1895 senesi. Bir Alman anatomist ortaya çıkıyor. Adı Richard Wiedersheim. 1895 yılında. Diyor ki, İnsan vücudunda atalarından geriye kalan körelmiş organlar vardır diyor. Bunlar bizim diyor evrim sürecinde atalarımızdan bize yadigar kalan kalıntılardır diyor. Daha önce var olan artık işlevini yitirmiş olan organlardır diyor. Evrimciler bunu çok sever, bunu anlatmayı. Ve hatta hep böyle örnekler verirler. İşte apandisit derler, bakın işte. Yok işte beşinci parmağınız yok böyledir. İşte bak küçülmüştür, gittikçe küçülüyordur vesaire. Ama bakın ilk listeye bakalım. 100 farklı organdan oluşuyor bu liste. Bunun içinde neler mi yok? Karaciğer. Karaciğer gereksizdir diyor. Körelmiştir diyor. apandisit körelmiştir diyor. Bir şeye yaramıyor diyor. Apandisit aynı şekilde. Apendiks denen bir organ aslında. Apandisit onun iltihabı durumuna verilen isim aslında. Timus bezi diyor. Tiroid bezi diyor. Bunlar körelmiştir diyor. Hatta kulak kepçesine varıncaya kadar. Bu artık diyor işlevi olmayan gereksiz uzuvlardır. 100'e yakın uzuv ve organ bu şekilde sıralanıyor bu listede. Bunu neden söylüyorum, neden anlatıyorum? Evrim teorisi bir defa cehalet ortamında kendine yer bulur. Hep böyle olmuştur. Bilinmediği bir şey bilinmediği zaman o konuda üzerine pek çok spekülasyon yapılır. Bir uzuv hakkında, bir organ hakkında. Ve o dönemde tabii ki karaciğerin ne işe yaradığı bilinmiyordu. Bir hücrenin bile, Darwin'in zamanından bahsediyoruz, içi cüvele dolu bir balamucuk olduğu zannediliyordu. Değil o pankreasın hangi enzimleri, hangi hormonları ürettiği bilinsin, tiroid bezinin tiroid hormonunu üretip vücuttaki 100 trilyon hücrenin metabolizma hızını belirleyici özel enzimleri ürettiği bilinsin, hormonları ürettiği bilinsin, timusun bağışıklık sistemine ait hücrelerin eğitildiği özel bir organ olduğu, bağışıklık sistemine ait organ olduğu bilinsin, dalağın aynı şekilde kırmızı kan hücrelerinin üretildiği bir yer olduğu bilinsin. Bunlar tabii ki bilinmiyordu. Apendiksin bile geçtiğimiz 40 yıl içinde anlaşıldı, en işe yaradığı. Hatta 20 yıl içinde diyelim buna. Bugün apendiksin bağırsakların içindeki faydalı bakterilerin korunduğu ve saklandığı bir depo olduğu bugün biliniyor artık. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin varlığı tabii ki o zamanlar bilinmiyordu. Ve onların da nerede depolandığı ve bağırsak muhtevası kaybolduğunda çeşitli işte enfeksiyon hastalıklarıyla bağırsaktaki bakterilerin dengesi bozulduğunda yerine yenilerinin nereden konulacağı, bakın bunu düşünmeleri mümkün değil. Çünkü midenin asidi vardır. Midenin asidi yediğimiz bütün bakterileri öldürür. E peki biz bir daha o bakterileri orada nasıl elde edeceğiz? Yalnızca bebekken o bakteriler oraya yerleşebilir. Eğer bağırsaklarda o bakteriler kaybolmuşsa bağırsak enfeksiyonu sonucunda vücuttaki sıvı kaybıyla beraber daha sonra bakteriler oraya nereden nasıl gelebilecek? Bakın üstün akıl sahibi Yüce Rabbimiz, her şeyin bir bilgisi katında olan Allah özellikle apendiks denen o organı, uzuvu yaratıyor bağırsakların içinde özel bir depo olarak ve bakterileri orada saklıyor. Gerektiğinde tekrar oraya bağırsağın içine yayılsınlar, çoğalsınlar. Ve vücudun ihtiyacı olan K vitamini gibi gıdalarla alamayacağınız bir vitamini bakın o bakteriler yalnızca üretir. İstediğiniz kadar gidin bitkilerle veya gıdalarla et vesaire bunlarla alamazsınız K vitaminini. Yalnızca bakteriler, bağırsağınızdaki o bakteriler K vitamini üretir. K vitamini olmazsa ne olur? Pıhtılaşmanız bozulur ve bir yeriniz kesildiği zaman kanama durmaz, ölürsünüz. Bu derece hayatidir. Bakın siz bunları bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Yani bunu Charles Darwin zamanındaki insanlar da bilmiyordu. İşte Alman anatomist Richard Wiedersheim. Bakın kendisi de anatomistmiş. Yani bir bilim adamı. O zamanın bilim adamı. Ama o da bilmiyormuş. Bilim adamı olmasına rağmen. Darwinizm cehalet ortamında yer buluyor kendine. Söz buluyor. Ve bu şekilde yayılabiliyor ancak. Şimdi apendiks ile ilgili yeni bir bulgudan söz etmek istiyorum. O da şu. 20 yaşından önce apendiksi alınan insanlar kalp krizi riskine çok daha oranda 4 katı fazla miktarda yakalanma riskine sahip oldukları anlaşıldı. Yapılan son bir çalışmanın neticesinde. Neden? Çünkü aynı zamanda sizi koruyacak olan özel antikorları üreten bir yer. O yüzden damar sertliğine neden olan özel süreçleri baskılayıcı özel bağışıklık sistemi elemanlarını da barındırdığı için olduğu tahmin ediliyor şu an için. Daha detayları henüz değil ama tahmin edildiği kadarıyla böyle. Çünkü neden? Aynı zamanda yine evrimciler tarafından zamanında gereksiz olduğu, körelmiş olduğu iddia edilen bademciklerimiz de bakıldı, anlaşıldı ki hayır, gayet önemli, olmazsa olmaz bir öneme sahip bir uzuvlar. Neden? Çünkü bir karakol vazifesi görüyorlar ve mikropların ilk boğazımıza, vücudumuza girdiği noktada mikropları yakalıyorlar, bir lenf bezleri oldukları için bir karakol vazifesi görüyorlar. Bağışıklık sisteminin bir karakolu olarak çalışıyorlar. Onlar da alındığı zaman, 20 yaşından önce alındığı zaman yine kalp krizi riski artıyor. Yine bağışıklık sisteminin hayati elemanlarını barındırdıkları için. Ve onları siz aldığınız zaman evrimci cahil mantığa göre hayır bu gereksizdir gel bunu alalım deyip aldıkları zaman bakın ne kadar büyük hata. Aynı şekilde kalp krizine yol açmış oluyorlar. Şimdi evet bunu bir daha söylüyorum. Evrim teorisi hep cehalet neticesinde kendine yer bulur. İnsanlar bugün kalkıp da işte yok efendim bizim annemizin karnında işte solungaçlarımız var. Peki buna ne diyorsun dediklerinde bakıyorsun adam cahil. Bizim annemizin karnında bizim solungacımız yok ki. O da yine evrimcilerin cehalet ortamında bundan 19. yüzyılda öne sürdükleri bir şeydi. Ernst Haeckel'in öne sürdüğü bir hikayeydi, masaldı. Hayır öyle değil. O yine bizim timus, paratiroid ve tiroid bezlerimizin ve farenksin köken aldığı özel kıvrımlara ait çıkıntılardı. Embriyoda o oldukları anlaşıldı. Bu dokuların ilk olarak gelişmeye başladıkları çıkıntılar olduğu fark edildi, anlaşıldı bugün. Ve kimse kalkıp da onları artık bugün solungaçtır demiyor. Bebek annenin karnında amniyot sıvısının içinde solungaçlarıyla nefes almaz. Bunu evrimcilere kaç defa söyleyelim artık. Bakın burada canlı yayında söylüyoruz. Ya kimse artık kalkıp da öyle bir şey söylemesin. Ortaokul öğrencilerini, ilkokul öğrencilerini kandırmayın bu şekilde. Solungaç falan yok. Bunlar tiroid bezimiz, paratiroid bezimiz ve farenksin köken aldığı özel dokular. Bebek annesinin karnında solungaçla nefes almaz. Göbek kordonuyla plasenta denen, eş diye de tabir edilen plasenta vasıtasıyla annenin kanından gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. Ve bu göbek kordonu vasıtasıyla bebekle bağlantısı sağlanır. Bebeğin onun dışında hiçbir bağlantısı yoktur anne vücuduyla. Solungacı molungacı da yoktur. İnsanları bu şekilde kimse kandırmasın. Tamam mı? Burada bakın bilgi geldiği zaman cehalet ortadan kalkınca o zaman neyi buluyoruz? Allah'ın nasıl yarattığı gerçeğini buluyoruz. Her yere hakim olan, yegane güç olan, sonsuz bilgiyle yaratan Allah'ın varlığının delillerini görmüş oluyoruz. Maşallah.
Şimdi az önce de Cihat Hocam sen bahsettin hücrenin, DNA'nın ne kadar mükemmel yapıya sahip olduklarını. Şimdi bunlar insan vücudundaki çok ufak parçalar. Yani milyarlarca belki milyonlarca detaydan sadece bir tanesi. Değil mi? Bunun gibi birçok konu alınıp böyle genişletilip anlatılabilir. Şimdi fakat bunu genele vurduğumuzda insan vücudu dediğimiz sistemde işte göz var, beyin var, kalp var, karaciğer var. İşte bir sürü çalışan fazla sistem var, sindirim sistemimiz var, kan dolaşım sistemimiz var gibi bir sürü farklı sistem çalışıyor. Şimdi bilim adamları oturuyorlar, geçiyorlar bir mühendisler. Hep beraber bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz insana benzeyen, insan gibi hareket etmeye çalışan bir şey yapalım diyorlar. Bir robot yapalım diyorlar, bir canlı bile değil, bir robot yapalım diyorlar. Bilim adamları oturuyorlar, yüz milyonlarca dolar harcıyorlar, senelerini veriyorlar, o kadar kafa yoruyorlar. Sürekli yeni bilim adamları geliyor, onlar yeni fikir katıyorlar, işte şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. En sonunda ortaya bir tane robot çıkartıyorlar. O kadar vakit harcadıkları robot şimdi neler yapabiliyor? Evet yürüyebiliyor. Fakat nereden çıkamıyor. Eline bir yumurta verdiğinizde yumurtayı tutamıyor. İnce bir mesela gülün sapını verdiğinizde onu da tutmama ihtimali yüksek oluyor. Sizi anlayamıyor, sizle konuşamıyor. Hissi yok, duygusu yok, hiçbir şey yok. Bir robot. Ve bunu nereden yapıyorlar? Bir insanın vücudunu taklit ederek yapıyorlar. Şimdi bunu evrimci bilim adamları gösterdiğinizde diyorlar ki aa çok ne kadar teknolojik bir cihaz yaptınız. Bu, işte robot yürüyor diyor mesela anlatıyorlar. Ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Bunu sorduğunuzda o biz robotu getirip çölün ortasında bir yere koysak. O çölde fırtınalar oluyor. İşte kimi zaman ne bileyim yağmur yağdığını düşünelim. Gök şey olduğunu, iyi şimşek çaktığını düşünelim. Aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar vurduğunu düşünelim. Ve o bizim hani yüz milyonlarca dolar harcadığımız robotun orada tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia edelim. Bunu evrimci bilim adamları göstersek, böyle bir iddia var, ne diyorsunuz desek, bize ne derler? Sen dalga mı geçiyorsun derler. Belli ki bunun işte içinde ayaklarının yürümesini sağlayan bir takım kablolar birleştirilmiş. Bunun beyin merkezine, sistemine iliştirilmiş. bir şekilde bu çalışıyor, yürüyor, işlevini görüyor. Bu burada şimşekle yıldırımlı bir araya gelir mi? Ya sıcaklı soğuklu bir araya gelir mi? Bize derler. Fakat şimdi insan vücuduna baktığımızda o robotla veya şu anda yapılacak olan en iyi hani insan taklidi veya canlı taklidi bir cihazla kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir sisteme sahibiz. En basitinden insanın ilk aklına gelenlerden bir tanesi, insanın bir derisi var, bir giysisi var. Şimdi bu giysi öyle bir giysi ki kendi kendini tamir edebilen bir şey bu. Yani biz elimiz yaralandığında hiç düşünüyor muyuz? Ah şimdi ne olacak acaba? Biz hani bunu nasıl tamir edeceğiz? Vücudumuzu orayı tamir edecek enzimleri nasıl oraya göndereceğiz? Acaba tamir olur mu? Kan akışı durur mu? Bunların hiçbirini derimizin eski formu, eski elastikiyeti, eski rengi yerine gelecek mi? Bunların hiçbirini düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Bu insanda ne zamandır var? İlk insan olduğunda da var. Her bebek annesinin karnından doğduğunda bu sistemle doğuyor. Bunu, şimdi bu kadar mükemmel bir sistemi ki deri anlattığım şey çok kısa birkaç tane başlıkla anlattım. Şimdi bunu evrimci bilim insanları, yani bilim insanları var. Ne yapalım, evet öyleler. Bunu tesadüf olduğunu iddia edebiliyorlar. Fakat oradaki yapının, o bilim adamları tarafından üretilmiş olan diğer robotun kesinlikle ve kesinlikle tesadüfe oluşabileceğine inanmıyorlar. Şimdi ikisi arasında dağlar kadar fark var. Ama bir yandan da bir mantıksızlık var değil mi?
Evet.
Ya orada çok basit bir yapı varken burada çok kompleks bir yapı var. Bu nasıl olur tesadüfen oluşur? O nasıl olur tesadüfen oluşamaz.
Evet.
Şimdi evrimci bilim adamları burada aslında şunu ortaya çıkıyor burada. Evrim aslında bir bilim değil. Bilimin hani çalışarak, araştırarak, gözlemleyerek bulduğu bir
sonuç
teorisi
değil.
Tabii yani evet. Bir sonuç değil. Tam tersine insanların inanmak istedikleri, inanmak zorunda kaldıkları, değil mi? Bir takım insanlar tarafından zorlandıkları bir inanış olduğunu görüyoruz.
Bir öngörü.
Tabii yani, bir öngörü.
Yani buna yani önceden buna inanarak başlıyorlar. Buna a priori deniyor felsefede. Biz diyorlar buna a priori olarak inanıyoruz. Yani önceden bir ön kabulümüz var. Biz o yüzden evrim teorisine inanıyoruz diyorlar. Evet. Çünkü diyorlar diğer alternatif olan metafizik yaratılışı kabul etmemek adına biz buna inanıyoruz diyorlar.
Tabii. Bir de insan şimdi doğada Allah onu yaratmış. Fakat doğadaki diğer bütün sistemleri de insanın işine yarayacak şekilde aynı zamanda senkron olarak da yaratmış. Ya şimdi insan tek başına var. Tek bir konu söylüyorum. Oksijen. Oksijen olmasa insan yaşayamaz. Tek bir konu. Bitti. Yani kalbi çalışsın, sindirim sistemi çalışsın, işte güneş sistemi var olsun, o olsun, bu olsun. Hiçbir şey yok. Hiçbir gerek yok. Oksijen olmasın, insan nefes alımını bitiyor. Oksijen oldu diyelim. Oksijenin doğada belli bir oranı var. %21. %77'si azot, %1 oranında karbondioksit ve diğer gazlar bulunuyor doğada. Şimdi o oran, oksijen oranı, %21'lik oran. Diyelim ki %22 olsaydı. Ya da %20 olsaydı, 19 olsaydı. Şimdi oksijeni biz nefes alırken hiç düşünüyor muyuz? Nasıl nefes alacağız? İşte onu ayarlamak gerekiyor. Aynı zamanda kalp atışını ayarlamak gerekiyor. Akciğerleri genişletmek gerekiyor. Akciğerlerdeki işte temiz hava bütün vücuda dağılması gerekiyor. Hücrelerin enerji sağlaması gerekiyor. Ve buna göre vücudun hareket etmesi gerekiyor. Şimdi bunların biz hiçbirini düşünmüyoruz. Şimdi oksijen alırken biz aynı zamanda kitap okuyoruz, koşuyoruz, yüzüyoruz, işimize gücümüze bakıyoruz, değil mi? Şu anda konuşuyoruz. Hiçbirimiz nefes almayı düşünmüyoruz bile. Ama o kadar enteresan bir sistem ki bu. Oksijen oranı doğada birazcık daha kısık, birazcık daha az olsaydı bizim nefes almamız, yani bu kadar kolay yaptığımız bir hareket çok daha zorlaşacaktı. Düşünün ki balı içinize çekmeye çalışıyorsunuz gibi düşünün ya da bir zeytinyağı içinize çekmeye çalışıyorsunuz gibi düşünün. Nasıl o böyle ağır bir yapıdır değil mi? Doygun bir yapıdır. Onu çekmek çok daha zor olur. Şimdi biz oksijeni çekerken içimize çok rahat çekebiliyoruz. Ama bal gibi bir yapıyı çekmemiz çok daha zor olacaktı. Ve oksijenin birazcık daha az olması bizim havayı o kadar zor bir şekilde içimize çekmemiz anlamına gelecekti. Bu da İnsanın yaşamını tamamen olumsuz etkileyecek. İnsanı başka hiçbir hareket yaptırmayacak anlamına gelir. Şimdi tek bir konu bile oksijen oranının yeryüzünde %21 olması bile aslında her şeyi tamamen çok rahat anlatıyor. Yani bu maşallah yani %21'in tutturulması tesadüfler sonucu deneme yanılmaya tutturulacak bir oran değil. Değil mi? Neden 22, neden 25, neden 30 değil? Bunların hepsi olabilirdi. Belli ki burada Allah yaratmış. Allah her anda yaratmaya devam ediyor. İnsan için en uygun olan rakamları, en uygun oranları bulunduruyor. Ve insan buna göre de hayatını devam ettiriyor. Şimdi bu biz mucizeleri gördüğümüzde, biz bu yapıları gördüğümüzde insana burada düşen, aklı selim olan bir insanın, mantıklı olan bir insanın, görebilen, akledebilen, kavrayabilen insanın yapması gereken şey Allah'ın varlığına iman edip bu delilleri görüp Allah'a şükretmektir. Allah'ı yüceltmektir. İnşallah.
İnşallah.
Maşallah.
İkinci yarıda devam edeceğiz. Tamam, şimdi inşallah. Kısa bir ara veriyoruz. Tekrar inşallah. Birlikte olacağız birkaç dakika inşallah. İnşallah. Evet sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden inşallah. İman hakikatlerinden bahsediyorduk Allah'ın izniyle. İman hakikatleri dediğimiz Allah'ın varlığının delillerini oluşturan her şey. Önümüzde duran çiçek, kalem, bilgisayar, ağaçlar, deniz, milyarca çeşit hayvan, canlılar, uçanlar, su altında olanlar, atom, DNA, hücre, önünüze yani rastladığınız her şey Allah'ın varlığının bir delildir. Hepsinde mükemmel bir yaratılış olduğunu böyle detaylara inerek incelediğimizde rahatlıkla görebiliyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi onlardan bir tanesine bakalım, inceleyelim. Mesela okyanusların en büyük canlısı mavi balina. Mavi balina, bakın yaklaşık 200 ton ağırlığında bir canlı.
Dili bir filin ağırlığında. Kalbi ise bir otomobil boyutunda. Ayrıca kanı yüzmeye yetecek kadar çok. Kuyruğuysa küçük bir uçağın kanatlarını andırır.
Evet. Bakın yani o anlatımdan neler geçti? Üstünden tekrar bilgi olarak devam edelim. Mavi balina yaklaşık 40 tane fil ağırlığında olduğu. 200 ton. Şimdi ekranda şerit var, orada yazılanı görmüyoruz ama 40 fil ağırlığında bir balina. Başka ne bilgiler verildi? 30 metre mavi balinanın boyu. Yani bir uzay mekiği boyu kadar. Su altında yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz. Yani büyüklüğüne bakın. Maşallah ve organlarından bahsedeceğiz. Bir apartmanı geçen bir uzunluğu var. 30 metre. Ve dili 2,5 tondan daha ağır. Sadece dili. Yani bir filin ağırlığında. Bakın boyutlarını düşünebiliyor musunuz? Maşallah. Darwin başta tabii bu ayılar yüzerek işte suya atlayarak balina oldu diyordu. Sonra apar topar kitabından çıkardılar. Mavi balinanın kalbi 600 kilo ağırlığında. Yani bir Mini Cooper araba boyutunda. Maşallah. Ve kuyruğu küçük bir uçağın kanatları kadar geniş. Ayrıca mavi balina günde 40 milyon tane karides tüketebiliyor. Yani bu derece büyük bir canlı. Yani organizmalarını düşünün. Gerçekten yani içine girip gezilebilir. İnsan içine girip gezebilir gerçekten de. Yani bir araba büyüklüğünde kalbi var. Pompaladığı kanı düşünün. Ve suda yüzüyor bu canlı. Ve çok daha mükemmel özellikleri var. Burada biz çok yani kabaca özelliklerinden bahsettik. Yani onların frekans göndererek anlaşma yöntemleri, elektromanyetik sistemleri, yani olağanüstü sistemlerle donatılmış. Tam bir denizaltı gibi. Nasıl elektronik sistemler var deniz altında. Ondan çok daha mükemmel sistemlere sahip ve devasa boyutlarda mükemmel bir yaratılış örneği balina evet. Maşallah.
Hala Darwinistler, evrimciler senin az önce söylediğin gibi hocam balinanın ayıdan evrimleştiğinde ikisi arasında bir bağ olduğunu iddia edebilecek kadar cehalet içinde yüzen insanlar. Şimdi evrimcilerin baktığımızda evrimi anlatırken ya hayat tarzlarında temel bir şey görüyoruz. Temel bir nokta görüyoruz. O da demagoji ve yaygarayla savundukları o inanışı anlatmaya çalışmaları. Yani nasıl yapıyorlar bunu? Darwinistler evrim teorisinin sahtekarlık olduğunu gizleyebilmek için, gizlemek için anti-Darwinist fikirleri savunan, görevler yapan bilim adamlarının, profesörleri alelacele görevden aldırıyorlar, onları susturmaya çalışıyorlar, yazılarını engelliyorlar. Bunlar zaten dünyada çok fazla bilinen konular. Diğer yöntemleri, Darwinizmle ilgili, evrimle ilgili bir şeyler anlatırken bunları her zaman süslü kelimelerle anlatıyorlar. Yani bu konuları çok fazla bilmeyen, araştırmamış olan insanların anlayamayacakları dilde Latince kelimeler kullanarak insanları büyülemeye çalışıyorlar. Ha demek şimdi çok da fazla bilmeyen bir insan duyduğunda diyor ki yani böyle hani Latince kelimeler kullanıyorsa elbette bir bilgi vardır deyip inanabiliyor. Ama halbuki o kelimenin altında yatan yani çok basit bir şey bile olabilir. Onlar sadece insanları kandırmak için süslü kelimeler kullanmaya yöneliyorlar kendileri içinde. Diğer yandan mesela sahtekarlık ekliyorlar. Fosiller diyoruz ki bu hani evrim teorisindeki en büyük boşluk, en önemli boşluklardan bir tanesi. Bize ara yaşı formu getirin diyoruz. Bize ara fosil getirin diyoruz. Çünkü fosil nedir? Şimdi eğer 200 milyon yıl önce, 300 milyon yıl önce bir tane Yusufçuk, eğer ki şu anki Yusufçuk böceğiyle aynıysa burada biz tek bir şey anlayabiliriz. O zaman da aynı Yusufçuk, bu zaman da aynı Yusufçuk. Demek ki arasında evrimleşme diye bir süreç olmamış. Yeni bir organ kazanma, yeni bir kabiliyet kazanma gibi bir durum söz konusu olmamış. Ama evrimciler ne yapıyorlar? Hiçbir şekilde fosil göstermiyorlar. Hiçbir şekilde bir fosile dayalı bir kanıt, bir argüman ya da bir mantık da üretemiyorlar. Tek yaptıkları şu, ya da birkaç tane yaptıklarından bir tanesi şu. Kendi elleriyle, kendi atölyelerinde sahtekarlıklarla dolu maketten, alçıdan hayali fosiller kendi kafalarınca üretiyorlar. Yani burada toprağın altından çıkmış, bizim gösterdiğimiz gibi yüz milyonlarca senelik fosiller bize göstermiyor. Tamamen kendi kafalarında hayal ettikleri. Bu fosil yani şöyle bir canlıya ait olmalıydı. Maymundan insana geçişte işte şöyle bir canlı olmalıydı. Böyle bir ara fosil, hayali ara form olmalıydı. Bu da bunu resmetsin deyip ürettikleri, kendi elleriyle ürettikleri fosiller var. Ara fosiller var. Şimdi bir de bunu kendileri de anlatıyorlar. Yani biz bu ara geçiş formlarını, rekonstrüksiyon, biz kendi ellerimizle üretiyoruz diyorlar. Bunu söylemekten de çekinmiyorlar. Diğer yandan yaptıkları ne? Mesela televizyona çıktıklarında bırakın o hani rekonstrüksiyonları fosilleri göstermek değil. Tam tersini ellerinde bir tane kağıtla geliyorlar. Bir A4 sayfasıyla geliyorlar. Orada yine kendilerini çizmiş oldukları hayali fosilleri ekrana gösteriyorlar. Fakat bunların hiçbir bilimsel bir dayanağı yok. Araştırmaya, gözlemlemeye dayalı hiçbir temeli yok. Tamamen kendi hayalleriyle uydurdukları şeyler. Şimdi biz nasıl yapıyoruz? Biz yaratılışı savunuyoruz. Ve Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği, bize söylediği de tamamen bu. Biz bilimsel araştırma yaptığımızda da tamamen karşımıza bu çıkıyor. Hiç şüpheye yer kalmayacak şekilde bizi tüm deliller Allah'ın yaratmasına götürüyor. Hiç şüphe bırakmayacak şekilde. Biz fosilleri bakıyoruz, inceliyoruz. Diyoruz ki az önce söylediğim gibi bu 200 milyon yok, 250 milyon yok bir Yusufçuk fosili. Bu ne demek? Şu anki Yusufçuk canlısıyla aynıysa arasında hiçbir evrimsel süreç olmamıştır. Hiçbir evrimleşme olmamıştır. Evrimcinin iddia ettiği gibi ara formlar yoktur. Yeni organlar kazanılmamıştır. Kaybedilmiş bir organ yoktur. Ya da bunun gibi evrimcinin söyledikleri safsatalara dair herhangi bir konu söz konusu değildir. Diğer yandan proteinin oluşumuna baktığımızda, insan vücudu veya canlının içerisindeki bir protein oluşumuna baktığımızda bilim adamları bunu hesaplıyorlar. Ve şimdi lafı da şu an çok da uzatmadan kısaca söyleyeceğim. İmkansız diyorlar. Bir proteinin tek başına oluşabilmesi imkansız diyorlar. Neden? Çünkü bir proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bu kadar basit. Başka bir protein yoksa başka bir protein daha oluşamaz. Bu kadar basit bir şey. Şimdi evrimcilerin hayatın başlangıcı ile ilgili söyledikleri o kadar saçma sapan şeyler var ki, çamurlu suda işte elektrik çarptı, şimşek çarptı, ultraviyole yoğun geldi, ısı yoğundu. Orada bir canlılık bir anda kıpırdanmaya başladı. Ya şimdi böyle bir şey var mı? Biz bunu deneyelim. Yani istediğimiz kadar protein tozlarını, işte amino asitleri aynı kaba dolduralım, oraya ultraviyole verelim, ısı verelim, şimşek çaktıralım, hepsini yapalım. Fakat hiçbir şekilde orada canlılığa dair bir kıpırdanma olmayacaktır. Çünkü orada cansız madde var. Değil mi? Canlılık sadece canlılıktan gelebilir. İnşallah. Dolayısıyla evrimcilerin bu söylemlerini bizim kardeşlerimiz sağda solda konuştuklarında veya televizyonda veya evrimsel yayınlarda gördüklerinde buna inanmamaları gerekiyor. Süslü cümleler kullandıklarında bunun bir gerçek gibi değil, tam tersine aldatmaya yönelik bir yöntem olduğunu bilmeleri lazım inşallah.
Evet. Şimdi az önce bahsettiğim balinanın bir otomobil büyüklüğünde kalbi olduğundan bahsettiğinde aklıma kalbimiz, bizim kalbimiz geldi. Şimdi insan vücudunun harikalıklarından bahsederken dışarıdan paketlenmiş haliyle görüyoruz biz insanı. Yani her şey bitmiş. O balığı da mesela dışarıdan görüyoruz, yalnızca balık olarak görüyoruz. Hayır, onun içinde çeşitli organlar var, sistemler var. İnsan vücuduna da bakıyoruz. Dışarıdan deriyle kapatılmış ama içine açılıp girdiğimizde muhteşem sistemler görüyoruz. Mesela resimde bir kalp görüyoruz. Kalbin fotoğrafı bu. Şimdi organ olarak elimize aldığımızda da bir et. Değil mi? Bunu hani belki işte sakat olarak işte tüketen insanlar da olabilir, çeşitli hayvanların. Ama bunun içini açıp incelendiğinde bunun bir et değil, çalışan bir makine olduğu anlaşılıyor. Özel, kendine has bir dizaynı var, bir tasarımı var. Odacıkların belli şekilde çalışması var. Hiçbir şekilde bir et yığını değil. Yani öyle demek çok yanlış olur. Bu çalışan bir makine, çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Bunun elektrik sistemi var, kendi içinde nasıl çalışacağını ayarlayan, anlık olarak milisaniyeler bazında ayarlayan, hiçbir şekilde tesadüf olarak açıklanamayacak harikalıklar içeriyor. Şimdi bakın, ona ilişkin o detayları, o pompa olarak kalp nasıl çalışıyor, onun detaylarını size göstermek istiyorum. Şimdi burada kalp dediğim gibi odacıklardan oluşuyor. Ve bu bir odacık, aşağıda başka bir odacık var. Bu başka bir odacık, yukarıda başka bir odacık daha var. Dört ayrı odadan oluşuyor. Şimdi bakın. Sağ kulakçık yukarıda, sol kulakçık yukarıda, aşağıda sağ karıncık, yine sol tarafta da sol karıncık şeklinde. Dört ayrı odadan oluşuyor kalp. Böyle bir tasarıma ihtiyacı var. Ve buna göre Allah bizi bu şekilde bu kalple yaratmış. Şimdi bakalım, o en üstteki küçük oda ne işe yarıyor? Oraya bir defa kirli kan geliyor. Geldikten sonra aşağı bölüme geçmesini yine kontrollü bir şekilde olduğunu görüyoruz kanın. Bir kapak var. Az önce gördüğünüz kapak. Öyle bir şekilde yaratılmış ki tek bir yöne, kanın tek yöne akışı sağlanacak şekilde. Kan geriye doğru kaçamıyor. Ve tekrar kasıldığında ise kan geriye doğru kaçamıyor. Evet. Bakın bir saniye, onu tekrar gösterelim. Evet. Kan girdikten sonra alt bölüme kasıldığı zaman yalnızca bir yöne gidebiliyor kan. Kirli kan. Şimdi akciğere doğru gönderilmek üzere hazırlanmış bir düzenek olduğunu anlıyoruz buradan. Şimdi bilmeyen bir insan niye böyle diyebilir tabii ki. Ama bakın, burada bir akıl var. Kirli kanın çünkü akciğere gönderilmesi gerektiği için böyle bir düzenek hazırlanmış. Buradaki kapakçık, hani kapak hastalıkları denir ya, kapağı değiştirilmesi gerekiyor denir. Bozuksa eğer, buradaki kan geriye doğru kaçıyordur. Gitmesi gereken yöne doğru gitmediği için bu kapağın değiştirilmesi gerekiyordur. Sağlıklı insanda, ki 7,5 milyar insan var, hastalıklar çok az bir yeri tutuyor bunun içinde. Allah hastalıkları da özellikle gösteriyor ki bozukluğunda sistemin nasıl mükemmel olduğunu fark edelim diye. Bozukluğuyla beraber. Şimdi buradaki kapakçığın bu şekilde tesadüfen meydana gelmiş olduğunu kim öne sürebilir? burada. Şimdi burada hiç bilmeyen insanlar olarak düşünelim birbirimizi. İlkokul öğrencilerine soralım. Bu kapakçığın tek yöne açılması hareketini, tesadüfen meydana geldiğini kim öne sürebilir? Bakın bir daha izleyelim. Kan geldi. Yukarıki kulakçıkta toplandı. Şimdi aşağı doğru pompanın asıl hareket edeceği yere doğru gidecek. Orada bir kapakçık var. Tek bir yöne doğru gitti. Ama geriye doğru kaçabiliyor mu? Bakın hayır. Çünkü tek bir yöne doğru açılan kapaktan ibaret. Harika bir tasarım, harika bir yaratılış bu. Bu tesadüfen olamaz. Ve bakın tek bir yöne doğru kasıldığı zaman kalp bu şekilde kanın akışı sağlandı. O da akciğerlere. Neden? Çünkü kanımız kirli henüz. Çünkü vücuttan gelen karbondioksitli kirli kanı taşıyor da o yüzden kirli diyoruz. O yüzden akciğere gitmesi gerekiyor. Vücuda geri kaçışı ne demek? Kapakçık bozuksa eğer, insanlar mor olurlar biliyorsunuz. Yüzleri mavimsi olur. Çünkü oksijenlenmediği için kanları, akciğere yeterince kan gidip de temizlenmediği için böyle bir hastalık olmuş olur. Ve o insanlar uzun süre yaşayamazlar. Kapakçıkları değiştirmediği durumda. Evet, şimdi bir dahaki aşamasını görelim. Sonraki aşamasını görelim. Bakın ne kadar çok basamaktan oluşuyor kalbin çalışması. Şimdi akciğerde kan temizlendi. Şimdi peki nereye gelecek bu temiz kan? Çeşitli yollar döşenmiş. Bunun için damarlar döşenmiş. Yine aynı yere gelmiyor. Aynı yere gelmiyor. Aynı kulakçığa ve sonrasında diğer karıncağa gelmiyor. Farklı bir kulakçık var. Farklı bir kamera var. Farklı bir odacık var. Buraya geliyor. Sol kulakçık dediğimiz özel bir bölüme geliyor. Nasıl geliyor buraya? Burada negatif bir basınç sağlanıyor da o yüzden geliyor. Negatif basınç ne demek? Vakum. Yani egzersiz süpürgesiyle çekilir ya tozlar veya işte başka bir şeyle emici bir güç sağlanır ya motor vasıtasıyla. Aynı bu şekilde kalpte de emici bir güç sağlanıyor. Negatif bir basınç sağlanıyor ve akciğerlerdeki temizlenmiş olan kan sanki biliniyormuşçasına kalp, bunun aklı var mı kalbin? Orada temiz kan var, şimdi ben bunu geri çekeyim. Sonra ne yapacaksın? Sonra alt bölüme gönderip oradan sonra vücuda pompalayacağım. O yüzden çekiyorum. Bunu düşünüyor mudur kalp? Ben düşünmüyorum. Kalp düşünmüyordur. Kalbin meydana getiren hücreler hiçbir şeyden habersiz. Allah'ın yaratışı bu. İnşallah. Allah'ın nasıl yarattığını görmemiz açısından detaylarını gösteriyorum size burada. Evet. Şimdi temiz kanımız geldi ilgili bölüme. Sonra bakın yine tek bir yöne çalışan kapakçıklarla buradaki kapakçık nasıl yine tek bir yöne kan akışını sağlıyorsa, yine tek bir yöne kan akışı sağlanıyor. Buraya girmiş olan temiz kan artık bu odacıktan geriye doğru kaçmıyor. Kapak hastalıkları durumu hariç olmak üzere. Bozuk değilse kapağımız. Burada kapakçık. Şimdi neden? Çünkü bir yöne doğru gitmesi gerekiyor da aorta doğru kanın pompalanması gerekiyor da o yüzden. Aorta doğru pompalanıyor kan ve bütün vücuda yayılıyor temiz kan. Çünkü 100 trilyon kadar hücremizin oksijene ihtiyacı var da o yüzden. Kan bu şekilde devamlı surette dakikada 80 defa bunu yapıyor. Burada tesadüf var mı? Böylesine bir yapıyı, böylesine bir motoru, böylesine bir pompayı tesadüflerle açıklamak mümkün mü? Değil. Bakın başka detaylarını görelim şimdi. Evet. Şimdi vücutta artık temiz kan oksijeni götürüyor. Al yuvarlar vasıtasıyla. Al yuvarların detaylarını insek ayrı harikalıklar var. Karbondioksitlerle yükleniyorlar bu defa. Ve toplar damarlarla yine kalbe geliyor bu kirli kan. Devamlı surette bu şekilde bir dolaşım var. Dolaşım dediğimiz, sirkülasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Kalp devamlı surette bunu gerçekleştiriyor. Bakın şu şekilde bir çalışması var. Bu gerçek zamanlı diyebileceğimiz bir hız, bir sürat pompanın çalışması açısından. Dışarıdan bakıldığında hiçbir detay görünüyor mu? Görünmüyor. Ama mükemmel bir tasarımı var, dizaynı var, çalışması şekli var. Amaç ne burada? Kirli kanın geriye gitmemesi, gitmesi gereken yere olan akciğere gönderilmesi, daha sonra akciğerde temizlenmiş olan kirli kanın, artık temiz olan kirli kanın, temiz dememiz lazım bundan sonra, temiz kanın kalbe geri çekilmesi, sonra tekrar vücuda gönderilmesi. yollar var bunun için, damarlar var. Özel hazırlanmış ana yollar var. Ana caddeler var bunun için hazırlanmış olan. Kim buna tesadüf diyebilir? Buradaki mekanizmaları oluşmasına, pompanın düzenli bir şekilde çalışmasına kim karar veriyor? Yüce Rabbimizin, bakın sonsuz bir akıl var mı? Evet. Her yere hakim olan bir akıl var mı? Evet. Allah'ın bir sıfatı var. Hakimul hakimin. Hakimlerin hakimidir.
İnşallah.
Allah. İnşallah. Her yere hakim olan sonsuz güç sahibi. Her an yaratmaya devam ediyor mu? Evet. Her an yaratmaya devam ediyor. Oradaki kalp kendi elektriğini kendisi ürettiği bugün saptanmış durumda. Çeşitli elektrik düğümleri vasıtasıyla. Elektrik sinyallerinin, kalp sonuçta bir kas. Ve bunları yapan şeyler kaslar. Kolumuzdaki kastan, bacağımızdaki kastan biraz daha farklı bir şekilde yaratılmış özel bir kas dokusu. Bunun için hazırlanmış ve o oraya yerleştirilmiş yalnızca. Başka hiçbir kas kendi elektriğini kendisi üretmez. Kendine elektrik gelmediği zaman kendisi kasılmaz. Yalnızca kalp kası bu şekilde çalışır. Neden? Hayatımız devam etsin diye. Kalbimiz atsın diye. Çünkü hücrelerimizin oksijene ihtiyacı var da o yüzden. Maşallah.
Bizim elimizde mi kalple ilgili en ufak bir şey yapmak? Değil. Ama Cenab-ı Allah buyuruyor Kur'an'da. Kalpler Allah'ın elindedir. Evet, şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın kalpler Allah'ın elindedir. Bu hem fiziki anlamda hem de manevi anlamda da öyle. Yani İnşallah. Kalpler Allah'ın elindedir. Başka bir ayet-i kerimede şeytandan asılırım, Allah'a sığınırım. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur diyor. Yani tatmin bulur diyor. İnsan ona göre Allah yaratmış. Allah'ı andıkça, Allah'tan bahsettikçe, Allah'ı övdükçe, Allah'ı sevdikçe, Allah'ı korktukça ancak huzur bulabilir, mutluluk bulabilir. Yani dünyanın hangi şeyine kalbini bağlamaya çalışsa, dünyanın sonu gelecek. En azı kendisinin sonu gelecek ondan evvel. Dünyanın da sonu gelecek. Toprağın altına girecek. Bir kafatası, altı kemik toprağın altında. O da bir geçiş, sonsuz hayata bir geçiş. Ama kalbini bağlayabileceği bir şey yok. Çünkü yeryüzündeki her şey yok olucudur diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Yalnızca Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Yani Allah sonsuz olanıdır. Allah sonsuz kalacaktır. Allah herkesin ölümle canını alacak. Sonra yeniden bir yaratılışla, yeni fiziki kanunlarla inşa edeceğini söylüyor Allah. Yeni bir inşa ile evet. yaratacağız diyor Allah mealen. O yüzden insanın geçici olan hiçbir şeye kalbi bağlanmıyor. Allah öyle yaratmış. Yani oraya yönlendirirse yanlış bir şeye yönlendirmiş, mecraya yönlendirmiş oluyor. O kalp ona bağlanmıyor. Yani bir süre sonra bakıyor ki o tatmin etmiyor kendini. Yani ne sevgi açısından da herhangi bir ne bileyim bağlılık kesinlikle tatmin etmez. Çünkü Allah'ın kanunu bu. Evet. Çünkü kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin buluyor, huzur buluyor. Dolayısıyla bu anlamda da kalpler Allah'ın elinde. Her anlamda kalpler Allah'ın elinde.
İnşallah.
Yani günümüzde insanlarda bu huzuru yaşayamama problemi var. Evet. Yani ahir zaman dediğimiz, yaşadığımız şu devirde son dönemdeyiz. Ahir zaman demek son zaman. Yani dünyanın son zamanı. Dünyanın peygamberimiz son peygamber biliyorsunuz. Peygamberimizden sonra zaten peygamberimiz ben diyor kıyametle iki parmağını yan yana koyuyor. Bu kadar yakınım diyor. İki parmak yan yana koyarak. Kıyametle arasındaki yakınlığı göstermek açısından. Ve kıyamet alametlerinde neler olacağını kendisi bildiriyor. Allah'ın ona bildirmesiyle. Dünyanın son zamanındayız. Ahir zamanda insanların huzursuzluktan ve kaynaklanan bir stres devamlı bir sıkıntı hali. Yani bu işte Allah'tan uzaklaşmanın getirdiği insanlara otomatik bir kanun bu. Allah'ın koyduğu kanun. İnsan Allah'tan uzaklaşırsa ki ahir zamanda özelliği bu. Materyalizmin, ateizmin, darvinizmin dünyada insanlara getirdiği bela bu oldu. Allah'tan uzaklaştırdıkları için insan stresten, sıkıntıdan kendini kaybetmiş durumda artık. Yani böyle şuur, yani şu kalem, yani evrimin bir bilim adamı olmaya ihtiyaç var. Böyle bir hacet mi var? Kalemi görüyoruz. Yani kalemin kapağı var. Açıyorsun, ucu var. İçinde mürekkep haznesi var. Adam diyor ki buna, bu diyor taş, toprak, şimşek birleşti geldi. Kendinden kalem oldu diyor. Ya bunun bilimle ne alakası var şimdi bu adam? Bu neye benzer? Diyor ki bu işte tesadüf yaptı bunu diyor. Biz de bu tesadüfe tapıyoruz diyor. Evrimcinin söylediği bu. Yani eski devirlerde tahtadan oyup da karşısına koydukları putperestlikten bunun bir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Zamanımızın putperestliği tesadüfe tapma. Yani, evrim dedikleri bilim adı altında kullandıkları şey de tamamen bir putperestlik. Tesadüfe tapma dini. Allah'ın izniyle. Şimdi işte o tesadüfe tapma dinine insanları inandırırsanız sonunda huzursuz, stresli, zulmün kol gezdiği, insanın kendini, şuurunu kaybettiği, daha varlığın anlamını anlayamayacak derecede muhakeme ve yargısını kaybettiği bir insan ortaya çıkartırsınız. Böyle kendini kaybetmiş yani. Binde 999 Allah'tan uzaklaşmıştır diyor Muhammed Raşiteroğlu Hazretleri dünyanın. İşte ahir zaman dediği peygamberimizin bu. Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır dediği peygamberimizin bu. İşte deccaliyet yani Darwinizm, Allah'ı inkar eden felsefelerin temeli insanları bu hale getiriyor. Şimdi bunun değişeceği dönemdeyiz. Peygamber Efendimiz bunu müjdelemiş. Dünyanın sonuna doğru bir altın çağ yaşanacağı. Bu daha evvel tahrif olmuş diğer dinlerde de mevcut olan bir şey. Tevrat'ta ve Zebur'da da buna vesile olacak olan kişiden, yani Peygamberimizin torunu olan Hazreti Mehdi'den bahsediliyor. Onlar da Kral Mesih olarak geçiyor, Moşiyah olarak geçiyor. Ve Hazreti İsa'nın tekrardan dünyaya nuzulüyle ikisi birlikte dünyaya güzel ahlakı hakim ediyorlar. Allah'ın izniyle. Yani savaşları sona erdirip barışa çeviriyorlar. Cimriliği sona erdirip cömertliğe getiriyorlar. Korkaklığı sona erdirip cesarete getiriyorlar. İmanla geliyor bu. Yani imana vesile oluyorlar. İman da insanda 180 derecelik bir dönüşüm yaşatıyor. Cahilken alim oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabirleri olduğu için söylüyorum. Yani hadis-i şerifinde geçiyor. Evet. Ahir zamanda cahiller alim olur. Korkaklar cesur olur diyor Peygamber Efendimiz maşallah. Yani karakterin 180 derece değiştiği. Nasıl değiştirir insan? İşte ahir zamanda imanla Allah'ın farkına vardıktan sonra o zaman hayatı değişir insanın. Hayatın ne anlama geldiğini anlar. Hayatın esas sonsuz hayat olduğunu, Allah'ın burada bir imtihan yeri yarattığını, bu şuurları Kur'an'ı da okuyarak ve ona yardımcı olan bilgi kitapları da okuyarak, mesela Sayın Hocamızın eserleri bu konuda harikuladedir. Yani bu asırda büyük etkisi var maşallah. Sayın Adnan Oktar'ın, Sayın Hocamızın yaklaşık 300 eseri. Dünyada bu anlamda bu iman kazanmaya çok büyük fayda sağlıyor Allah'ın izniyle. İşte demin birkaç örneklerini gördük. Kur'an mucizelerinden gördük. Canlılardaki muhteşem özelliklerden gördük. DNA'nın yapısından. Bunların hepsi Sayın Hocamızın kitaplarından istifade ederek anlattığımız konular. Kendisinden öğrendiğimiz Kur'an ve sünnet ışığında hocamızdan öğrendiğimiz konular. Ve bunlar imanı dönüşüme sebep oluyor. Şu anda bu dönüşüm yaşanıyor dünyada. Allah'ın izniyle. Mesela Türkiye'de 70'lerin sonunda 80'lerde Allah'a inanma oranıyla Darwinizm inanma oranı %50'ye 50 idi. Şimdi %95 Allah'a inanma oranı. Bakın bu hizmetlerin ne kadar, Sayın Hocamızın hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ve ne neticeler verdiğini hayırlı anlamda görüyoruz. Bu oranlar dünyada da bu şekilde gelişiyor şu anda. İşte bunu dinleyen aklı vicdanı yerinde bir insan anlamaz mı Allah'ın varlığını? Dünyanın mahiyetini sonra sorgulamaz mı, değil mi? Yavaş yavaş. Her aklı ve vicdanı olan insan bunu kavrar. Ancak algıları kapalıysa ona da bir şey diyemezsiniz zaten yani Allah'ın izniyle. O yüzden o dönüşüm yaşanıyor, o devirdeyiz. Yani ahir zamandayız. Bunu Peygamber Efendimiz bildirmiş. Nereden anlıyoruz ahir zamanda olduğumuz? Yani Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın dünyada olup bu dönüşüme vesile olma döneminde olduğumuzu, içinde yaşadığımızı. Bunun alametleri var demiş Peygamber Efendimiz. Şu olayları gördüğünüzde o zamanda olduğunuzu bilin. Mesela Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bahsetmiş. Onunla ilgili bir filmimiz var. Benim anlatmamdan daha güzel anlatıyor film. O yüzden ahir zaman alametlerini anlatan filmimizi izleyelim eğer hazırsa inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi aleyhisselamın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hazreti Mehdi aleyhisselamın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi aleyhisselamın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi aleyhisselamın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, maşallah.
Bununla ilgili bir sunum yapmıştım ben geçtiğimiz hafta içinde Londra'da. Londra Müslümanlar Merkezi'nde Federation for Social Studies denen bir kurumun çatısı altında. Şimdi tabii orada başka İslam alimleri de gelmiş dünya çapında. İşte Yusuf Estes, Şabir Ali gibi ünlü İslam büyükleri de gelmişti, katılmışlardı. Seyirciler izledikten sonra tepkileri şu oldu, yorumları şu oldu. Allah razı olsun, böyle seni bir müjdeyi bize verdiğiniz için Allah sizden razı olsun dediler. Gerçekten bu çok büyük bir müjde. Çünkü İslam ülkelerinin, Müslümanların dünya üzerinde şu anda baskı olduğu bir gerçek. Sıkıntı içinde oldukları bir gerçek. Suriye'de bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Mısır'da öyle, Cezayir'de öyle. Yemen'de yine aynı şekilde. Filistin'e bakıyoruz, aynı şekilde. Doğu Türkistan'a bakıyoruz, yine baskı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bakın işte Avrupa'da bile İslamofobi adı altında Müslümanlara baskı yapılıyor. Nedir bunun çözümü? Müslümanların bir defa birlik olması şart bunun için.
İnşallah.
Müslümanların birlik olması ve başlarına da Mehdi Aleyhisselam'ın geçmesiyle bu sorunlar tabii ki ortadan kalkacak. Müslümanların birlik olmasını istiyor muyuz? Çok istiyoruz. Birlik olması ne demek? Başlarında da bir liderin olması anlamına geliyor tabii ki. Bu doğal bir süreç. Bugün Hristiyanların başında kim var? Papa var. Musevilerin de bir başı var, hağam başları var. Her ülkede bir hatta hağam başı var neredeyse. O zaman Müslümanların niye bir başı olmasın? Müslümanların da bir lideri olacak ve biz bunu göreceğiz. Müslümanların birlik içinde olduğunu görenler de asla Müslümanlara karşı bir tavır sergileyemeyecekler.
İnşallah.
Çünkü birlik içinde olduklarını gördükleri zaman bir karşılık göreceklerinin farkında olacaklar. Sahipsiz olmadıklarını görecekler. Değil mi? Bir onlara sahip çıkan biri olduğunu görecekler ve bu şekilde Müslümanlar hiçbir şekilde artık baskı göremeyecek. Saygı görecekler, hürmet görecekler. Dünyada her millet, her ülke tarafından inşallah. Ve bu da pek yakın bir zamanda gerçekleşecek çünkü az önceki sunumda da gördük, film sunumda da. Hicri 1400 yılından itibaren, 1 Muharrem 1979 yılından itibaren, 1 Muharrem 1400 yılı itibariyle, yani İslami takvime göre 1 Muharrem 15. yüzyılın ilk günüdür. O günden itibaren ardı ardına gelen alametler var gerçekleşmiş olan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tesbih tanelerinin ardı ardına gelmesi, düşmesi nasıl oluyorsa o şekilde gerçekleşecektir. Aynı zaman alametleri dediğinin tıpkı aynısı gibi, aynı o şekilde benzettiği gibi bütün alametler ardı ardınca gelmiştir. Ve tabii ki aynı zamanda yaşıyoruz. Bütün alametler buna işaret ediyor. Tabii ki Hazreti Mehdi gelmiş olmalı, Mehdi Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam çıkmış olmalı bu devirde, bu dönemde. Ve biz bunu pek yakın zamanda göreceğiz inşallah. Hep beraber şahit olacağız. Ve bu altın çağa da şahit olacağız. Bu devirde yaşamanın inşallah zevkini ve lüksünü yaşayacağız inşallah. Şerefine ereceğiz inşallah. Şimdi tabii bunları anlatınca Müslümanlar seviniyorlar. Beraberinde ben şunu da ifade ettim. Tabii ki bu dönem için hazırlık yapmamız gerekiyor. Hocamız tabii ki bu mesajı iletiyor. Ben o mesajı iletmek adına oradaydım tabii ki. Burada Müslümanların üzerine düşen bir görev var. Oturup da beklemek değil, hazırlık yapmak. Bu devirde yaşamaya layık olacak şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı bir mücadele var. Hazreti İsa'nın da ona yardımcı olacağı nihayetinde bir mücadele var. Nedir o? Küfre karşı, dinsizliğe ve ateizme karşı vereceği bir fikri mücadele var.
İnşallah.
Buna karşı tabii ki Müslümanlar da biz bu zaferden önce Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmekle yükümlüler. Kendilerine bunu görebilmeleri gerekiyor. Zaten aklı başında bir insanın tabii ki bu ecre, bu sevaba ortak olmak gibi bir şey olması lazım, çabası olması lazım. Buna karşı ben ne yapabilirimin arayışı içinde olması gerekiyor Müslümanın. O yüzden herkesin bir şeyler yapması, dinsizliğe, ateizme, bugün görüyorsunuz işte maddiyum ve tabiyum felsefesinin yıkılacağını işaret ediyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Mehdi Aleyhisselam'ın bunu gerçekleştireceğini ifade ediyor. Maddiyum ve tabiyum ne demek? Maddiyum, materyalizm felsefesi. Tabiyum ne demek? O da tabiat felsefesi, yani Darwinizm, yani evrim teorisi. Bunların yıkılacağını işaret ediyor. Demek ki bunların yıkılmasında rol oynamak gerekiyor, kişisel olarak. Her Müslümanın üzerine düşen bir görev bu. Yani bunun bilincine ermiş olan, aklı başında olan her Müslümanın bir defa ben ne yapabilirimin çabası içinde, arayışı içinde Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışında bu yönde bir katkısının olması gerekiyor. Kendi çapında elinden geldiğince ne olabilir? Çıkıp yakınlarına bunu anlatabilir. Arkadaş çevresine bunu anlatabilir. İnternette bu konuda bir çalışma yapabilir. Web sayfası hazırlayabilir. Yapabileceği herkesin mutlaka bir şey var. Yani yakın arkadaşını anlatır, kardeşini anlatır. Hepsi bir çabadır, hepsi bir güzelliktir. Hepsinin dönüşü inşallah olacak. Hem bu dünyada karşılığını görecek inşallah, hem de ahirette görecek inşallah.
İnşallah.
Evet. Hazreti Mehdi peygamberimizin torunu. Bir kere Hazreti Mehdi Seyit. Onun soyundan geliyor. Peygamberimizin soyundan geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor. Peygamberimiz ne yaptı? Peygamberimiz kendine vahiy geldi. Kur'an'ın güzel ahlakını insanlara tebliğ etti. Allah onu onunla vazifelendirdi. O güzel şerefli vazifeyi en hakkın layıkıyla maşallah hepimizin imanına vesile olacak şekilde muhteşem bir şekilde yerine getirdi. Ne yaptı? O cahiliye döneminde insanlara merhameti öğretti. Çocuklarını gömüyorlardı. Yani artık hisse bakın. Yani kız çocuklarını gömüyorlar. Yani vahşileşmişler. Yani insanlıktan çıkmışlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o topluma insanlığı getirdi. Merhameti getirdi. Birlik, beraberlik, dayanışma, şefkat, adalet. Çünkü ölçüyü tartıyı şey tutuyorlar. Menfaatlerine bakıyorlar. Kendi yakınların aleyhine de olsa adaleti ayakta tutun diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede şeytanlar Allah'a sınır. Bunu öğretti insanlara, adaleti öğretti. Bu örnekleri çoğaltabilirim. Hazreti Mehdi de günümüzde aynı şeyi yapacak. Ve Peygamber Efendimiz'in uzun bir dönem oldu. Yani ta Mekke'yi fethedene kadar gayet güzel bir şekilde, güzellikle Allah'ın izniyle teslim alana kadar 20 yıldan fazla bir zaman. Değil mi? Yani hicret var arada, birçok mücadele var. Şimdi aynı şekilde de Hazreti Mehdi, onun torunu 40 yıllık bir iman hizmetiyle, yani konuşarak, Allah'ın varlığını, birliğini anlatarak, günümüzde bu konuşarak, tebliğ ederek, bilimsel anlamda, kültürel anlamda bir fikri mücadele olarak gidiyor. Yani ateizmle, materyalizmle ve dünyayı yıkıma uğratan bu diğer felsefelerle Hazreti Mehdi mücadele edecek. Allah'ın varlığının, birliğinin delillerini anlatacak.
İnşallah.
Merhameti öğretecek, adaleti öğretecek. Yani zulümle dolmuş dünya. Baksana adam çok dünyanın en gelişmiş ülkesiyim diyor. Ben de başkanıyım diyor. Oxford'da yetiştim. Bak şahane. Bürokratlarım harika diyor. Ne yapıyorsun? Orta Doğu'ya bomba atıyorum diyor. Yani işte ahir zamanda deccaliyetin yetiştirdiği sistem bu oluyor. Yani bunlar kan dökmeden duramıyorlar.
Evet.
Yani yolsuzluk yapmadan olmuyor. Hani haksızlık yapmadan olmuyor. Yani adalet kalmamış. Zulüm kol geziyor. Senin Oxford'da okumuş olman veya çok paraya basıyor olman, darphanede para şey yapıyor olman hiçbir şey ifade etmiyor. Çoluk çocuk orada öldükten sonra, Müslümanlar şehit olduktan sonra Doğu Türkistan'da zulüm olduktan sonra, değil mi? Yanı başımızda Irak'a girip bomba atıp çocukları öldürdükten sonra senin medeniyetinin ne faydası var yani? Hiçbir faydası yok. Deccaliyet zihniyetinin getirdiği, Mehmet Akif'in dediği gibi tek dişi kalmış canavar yani seninki. İşte bunları Hazreti Mehdi düzeltiyor.
Allah'ın medeniyet izniyle. De o değil zaten. Medeniyet yani değil tabii İslam yani. Ahlakının yeryüzünde Kur'an ahlakının hakim olmasıyla beraber yaşanacak zaten inşallah.
Gerçek İslam ahlakı, gerçek İslam medeniyeti aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olduğu gibi sadece Mehdi döneminde yaşanacak. Bakın. O yüzden o zamanın cahilleri, o zamanın yobazları yani günümüzün cahilleri, günümüzün yobazları Hazreti Mehdi'ye karşı gelecekler. Ama Hazreti Mehdi birincisi çok demokrat olacak. Çünkü o demokratlığı ona veren Allah, Kur'an. Kur'an'da ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Dinde zorlama yoktur. Bakın bu alabildiğine özgürlüktür. Yani şimdiki demokrasilerin verdiği özgürlükle kıyas bile olmaz. Allah haram etmiş. Yani kimse üzerine baskı kuramaz. Zorlama yok. Adam istediği gibi inanır, istediği gibi yaşar, istediğini ifade edebilir. Etsin, hak senin elinde değil mi? Sen de eder, onu susturursun. Bu kadar basit, yanlışlığını, fikrini anlatırsın. Dolayısıyla birincisi demokrat olacak Hazreti Mehdi. Ya dünyada hiçbir kimsenin olmadığı kadar demokrat olacak. Demokratların iddia ettiği, demokratların yaptıklarını biraz evvel anlattık işte. Gelip bombalıyorlar en sonunda. Kur'an veriyor çünkü özgürlüğü, Allah veriyor özgürlüğü. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyor. Yani insanın fıtratında, yaratılışında var bu özgürlük hissi. Sadece Allah'a bir bağlılık var. Her şeyden bağımsız olarak. Senin bağımsızlığını kısıtlayıp üstüne geldi mi insanın doğası yani yaratılışına aykırı. Dolayısıyla bu özgürlüğü insanlara Hazreti Mehdi sağlayacak. İnsanların birbiri içinde oluşturduğu o kapanları, birbirlerini, zincirlerini bağladıkları birçok şeyle onların hepsini kırıp atıp özgürlüğüne kavuşturacak insanları. Allah'ın izniyle demokrat olacak. Ve adaletle, şefkatle, insancıl tavırlarla dünyadan kanı kaldıracak. Bombaları kaldıracak. Bakın Peygamber Efendimiz söylüyor. Silahları kaldırır diyor. Sayın hocamız Adnan Oktar onu ifade ediyor. Onları çamaşır makinesi yapılacak. İnsanlığın hayatını kolaylaştıran güzel teknolojilere dönüştürecek. Eritilecek onlar diyor. Allah'ın izniyle. Mehdi devrinde ve Hazreti İsa aleyhisselam mübarek, muhteşem insanla maşallah birlikte dünyayı güzelleştirecekler. Silah neye lazım? Adam öldürüyorsun yani bu marifet mi yani? Yani bir de bunda övünmeye kalkıyor mesela. Yani sen şeytanlık yani başka bir şey değil. İşte o deccal kafasını Hazreti Mehdi güzellikle temizleyecek. O kirini pasını atacak. İnsanların Allah korkusundan gelen vicdanlarıyla, açık vicdanlarıyla, hür düşünceleriyle özgür bir şekilde hayatlarını, din ahlaklarını, güzelliklerini yaşamalarına vesile olacak Allah'ın izniyle. Ve o devirdeyiz şu anda. Yani Hazreti Mehdi hayatta, Hazreti İsa da hayatta Allah'ın izniyle. Yani hocamız bunu söylüyor ve bakın hocamızdan duyduktan sonra bunu bütün Müslüman liderler ifade etmeye başladı. Hatta Amerika'da ki Müslümanların lideri Farrakhan, dinlediniz mi bilmiyorum daha önce, o da ifade ediyor. Yani Amerika'da biliyorsunuz Amerika'nın toplumu da dindar bir toplumdur. Yani yöneticilerini ayrı tutuyorum. Yani o şeyde Columbia Üniversitesi'nin yaptığı 24 yıllık araştırmada Türkiye bir numaralı Allah'a iman etmede bir numara çıktı dünyada. O konuda birinciyiz Allah'ın izniyle. Ama vesilelerini de unutmayalım, takdir edelim. Amerika'da iki çıktı %60'la inanç toplumunda. Evet, Hazreti İsa'yı seven, ona bağlı olan güzel bir toplumdur Allah'ın izniyle. Şimdi onların lideri Farrakhan'ın Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ile ilgili söylediklerini dinleyelim.
Amerikalı Müslüman lider Farrakhan, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselam geldi.
This is a sign that the great Mahdi that the Muslim world has been looking for is present in the world. That the Christ that you hoped for, the Christ that we long for, is present in the world.
Evet, maşallah. Dünyada herkes, yani bütün Müslümanlar farkında Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın hayatta olduğunu, farkında biliyorlar. Çünkü peygamberimiz bildirmiş. Yani muhbir-i sadık, yani ihbar eden, sadık olan ihbar eden, yani sözü doğru olan
İnşallah,
ihbarcı, yani
haber veren,
haber veren, yani doğruyu haber veren. Peygamberimiz söylemiş. Peygamberimiz gelecekle ilgili bir şey nasıl söyleyebilir? Ancak Allah'ın bildirmesiyle söyleyebilir.
İnşallah.
Allah ona her şeyi göstermiş, yaşatmış. Tamamen Allah'ın kaderde yarattıklarını Peygamber Efendimiz de görerek bize anlatmış. Allah'ın izniyle şu güzel zamandayız. Bir geçiş dönemindeyiz. Hep beraber Hazreti Mehdi'yi göreceğiz, Hazreti İsa'yı görecek. Müslümanların birlik olduğunu göreceğiz. Bu güzel İslam ahlakının dünyaya hakim olduğunu göreceğiz.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Programımızın sonuna geldik. İnşallah.
İnşallah.
Buyurun, evet.
00.30'dan itibaren Adnan Otel'e gece sohbetleri programımıza A9 TV, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Bize yarın 22.00'dan itibaren de A9 TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV'den de izleyebilirsiniz. Teşekkürler.